Ayrım 49.
Benzer örneklerin yaşandığı başka bölgelere dair bir iki gözlem daha eklemek istiyorum. Doğu Asya'nın, Çinlilerin çi, aşağılanma, utanç, Korelilerin halm, pişmanlık veya öfke ve Japonların nin, sabırla ve çilekeşlikle daha iyi günleri beklemek dediği bir dönemden geçmiş olmak gibi bir avantajı vardır. Almanlar ve Fransızlar da 1945'te buna çok benzer bir duygu yaşamış ve aşağılanmanın ne gibi yararlı sonuçlar doğurabileceğini keşfetmişlerdir. Göçmenlik günlerini hatırlayan Amerikalıların da keşfetmiş olduğu gibi. Pek çok Doğu ülkesinin gerek Batı gerekse Doğu kaynaklı çok çeşitli fikirlere eşit ölçüde kucak açmış olmalarından ileri gelen bir güçlülüğü vardır. Örneğin Kore birkaç yüzyıldır Konfüçyüsçülük, Budizm, Şamanizm ve Hristiyanlıktan derlenmiş benzersiz bir pratik bilgi, Sirhak geleneği üretmektedir. Sirhak hareketinin sosyalizminki kadar uzun ve şaşırtıcı bir geçmişi vardır. Ayrım gözetmeksizin her türlü yararlı kaynağa yönelmiş, eşitlik üzerindeki vurgusu nedeniyle Katolikliğe derhal ilgi duymuş ve ideal topluma yönelik kapsamlı tasarılar geliştirmiştir. Alt sınıflar için endişe beyanının yazarı Yi Ik'in 1681-1763 ve doğru devlet tasarımının yazarı Chong Yang Yong'un 1762-1836 çalışmaları gibi. Korelilere özgürlüklerini kazandıran şey, bugün Kore nüfusunun %25 ila 30 kadarının Katoliklerden oluşması değildir. Aynı anda hem Koreli hem de modern olmak üzere yaptıkları bitmez tükenmez tartışmalardır. Başka bir örnek vermek gerekirse Japonlar hemen hemen her şeyi sanata dönüştürme geleneklerinden sapmayarak düşünsel konukseverliği özel bir sanat haline getirmişlerdir. Çin'in, daha sonra Avrupa'nın ve en sonunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini özümseme süreci taklitçilikten çok daha ince ve temkinli bir çizgide gelişmiştir. Japonya, ithal geleneklerin çarpma etkisini yumuşatmak ve kendi geleneklerinin zarar görmesini engellemek için kat kat koruyucu giysilere bürünmüştür. Japonlar bir yandan yabancı teknolojiyi özümserken bir yandan da bunu yaptıkları için kendileriyle hafiften alay eder ve ithal inançlarını dengelemek üzere eski inanışlarını canlandırır, onarır ve yeniden yaratırlar. Bunun sonucu aynı anda iki ya da daha çok dünyada yaşamalarıdır. Misafirin hayatınızı tamamen doldurmasına izin vermediği gibi kendini bilmez misafirlere de müsamaha etmeyen bu yaklaşım konukseverliğin özellikle ilgi çekici bir çeşididir. Ev sahibiyle misafiri arasında yanlış anlamalar olabilir. Gel gelelim Japonlar bu mesele üzerinde ve iletişim güçlükleri üzerinde uzun uzadıya kafa yormuş ve zihinler arası doğrudan iletişimi sağlayan, sözsüz çünkü kelimeler her zaman yetersizdir, neredeyse telepatiye hatta belki dinsel esinlenmeye benzetilebilecek eksiksiz kavrayışa ilişkin bir ideal, isin, denişin geliştirmişlerdir. Bazen insanı kendinden başka kimsenin gerçekten anlayamayacağını düşünürler. Bu inanç günlük tutmanın Japonya'da neden ulusal bir alışkanlık olduğunu, anlaşılamamaktan yakınma geleneğinin Japonya'da neden bu kadar yaygınlaştığını ve gençleri evden kaçmaya iten umutsuzluğu açıklar. Kaderden şikayet eden Yunan trajedisinin tersine Japon trajedisi daha ziyade anlaşılmama sorunuyla ilgilidir. Görgü kuralları düşüncelerin fazla aleni biçimde dile getirilmemesini gerektirir. Çünkü böyle yapmak seslendiğiniz insanın duyarlılığına saygısızlık demek olacaktır. Ayrıca görüşlerinizi karşınızdakini top ateşine tutar şekilde paldır küldür sıralayarak mantık gösterisi yapmak bir olgunlaşmamışlık işaretidir. Bu yüzden Japonya'nın emperyalist ve militarist dürtüleri diğer tarafta sahip olduğu taban tabana zıt başka bir dürtüyle insani sıcaklığa duyduğu özlemle dengelenmiş durumdadır. Kendisini başkalarından ayıran ve başkalarının gözünde anlaşılmaz kılan şeyi bulup çıkarmak için hiç durup dinlenmeden çabalayışının ve esrarlı sessizliğinin karşı tarafında Suzuki Tusako'nun sözleriyle başka bir şey vardır. Biz Japonlar her an düşüncelerimizi ve gerçek duygularımızı anlayacak birinin özlemini çekeriz. Başkalarının onayını ve rızasını almak şu ya da bu şekilde onların sevgisini kazanma isteği insan ilişkilerinde her zaman kendisini gösterir. Japonların bu tür duyguların yalnız kendilerine has olduğu kuruntusuna kapılmaları insanın kendini başkasının yerine koymakta çektiği güçlüye ilişkin bir işarettir. Japonlar konukseverlikle ilgili sorunları çözmeye kalkışmakla kendilerine ait bazı sorunları su yüzüne çıkarmışlardır. Kendi kültürleri ve tarihlerinin bütün dünyanın ilgisini çekmesi için ne yapmaları gerektiğini bilmekten hala çok uzaktırlar. Kendinizi tanımlayarak bunu başaramazsınız. Romancı Natsuma Soseki daha 1905'te bu düşünceyi alaya alarak şunları yazmıştır. Japon ruhu üçgen midir yoksa dörtgen mi? Adından da anlaşıldığı üzere Japon ruhu bir ruhtur ve ruhlar her zaman şekilsiz ve bulanık olurlar. Bu ruhun adını duymayan kalmamışsa da henüz kendisiyle yüz yüze gelmemiş birine rastlanmamıştır. Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir. Karşılaşma sanatı bunca zamanlık tarihine rağmen üzerinde daha çok çalışılması gereken bir sanattır. Dünyanın dört bir yanına dağılmış kiliselerin birbirleriyle konuşma çabaları da aynı sonuca işaret etmiştir. İlahiyat meselelerindeki görüş ayrılıklarını gidermeye dönük uzlaşma çabaları kiliseleri nadiren birbirine yaklaştırmıştır. Çünkü bu süreç kendi kimliklerini tanımlamalarını gerektirmiş, bu da genellikle aralarına pratikte daha önce var olandan daha da katı çizgiler çekmelerine neden olmuştur. İlk kez 1893'te Chicago'da toplanan Dünya Kiliseler Parlamentosu ve 1945'te kurulan Dünya Kiliseler Meclisi genel olarak silahsızlanma konferanslarından daha verimli olamamıştır. Birkaç konuda uzlaşma sağlanmış ve Kitab-ı Mukaddes'in çevirisi için farklı mezhepler arasında işbirliği kararı alınmış olsa da, birer kurum olarak kiliseler hükümranlıklarından taviz vermekte en az uluslar kadar isteksiz olmuşlardır. Dinlerin birbirlerine kucak açma konusunda sergilediği büyük ilerleme, dinin ilkel ruhunu canlandırmayı amaçlayan, iktidarı elinde bulunduranların tehditlerini aldırmayan ve inançlarını ifade etmenin yolu olarak güç durumdakilere yardım etmeyi seçen bireylerin ve gayri resmi kurumların eseridir. Ne var ki hümaniter kurumlar da sekreterlikten muaf olmadıklarını kısa süre içinde keşfetmiş ve kendilerini tıpkı kiliseler gibi rakip mezheplere ayrılır durumda bulmuşlardır. Bir kardeşlik örgütü kurmaya kalkmak nefreti körüklemek demektir. İnsanseverler arasındaki savaşlar bütün savaşlardan beterdir demişti sınır tanımayan hekimlerin kurucusu Bernard Kosher. Örgüt üyeleri felaket kurbanlarının kaderini tayin etme hakkını elde etmek için itişip kakışırlar. Hep birlikte hayatlarını tehlikeye attıklarını unutup ölümüne birbirlerine girerler. Tarih her zaman göstermiştir ki aynı inançları paylaşmak bu inançların yorumu üzerine kavgalarla devam eden bir ön aşamadır. Sınırlı sayıda ortak amacı bulunan, birbirleriyle rakip olmayan ve kimin kimi denetleyeceğine dair endişeler taşımayan insanlar arasındaki işbirliği girişimleri her zaman en başarılı sonuçları vermiştir. İnsanların farklı yerlerden geldikleri ve görevlerini tamamladıktan sonra geldikleri yere dönme niyetiyle hareket ettikleri durumlarda sürtüşmeler olsa bile habis düşmanlıklara daha az rastlanmıştır. Yakın ilişkiler uzaklığın da bir ölçüde korunmasını gerektirir. İnananlarla inançsızlar arasındaki savaşın aşağı yukarı sona erdiği, kiliselerin devlet yönetimini ele geçirme gayretini bir kenara bıraktığı ve yeniden yoksulluğa dönmeleriyle birlikte kendilerini, dikkatlerini yoksullara çevirdiği, dogmadan çok şefkati ve ayinlerden çok insani ilişkilerini öne çıkardığı günümüzde bu iki grubun birbirleriyle kapılarını açma olasılığı özellikle umut vadeden bir olasılıktır. Pratikte inananlarla inançsızlar şiddet ve adaletsizlikle yüz yüze kaldıkları zaman kendilerini sık sık aynı safta bulmuşlardır. Ve böyle durumlarda onları birbirinden ayıran şey Tanrı'ya ve kutsal bir metne duyulan inanç her iki tarafın hayal gücü üzerinde teşvik edici bir unsur haline alır. İnananlar kuşkularıyla yüzleşirken inançsızlar da kendi manevi arayışları üzerinde düşünme fırsatı bulurlar. Böyle durumlar dindarlarla dinsizleri birbirlerinin dünyasında ara buluculuk etmeye yöneltir. İnsanların birbirlerinin sesine kulak tıkadığı bunca yüzyıldan sonra ötekinin sözlerine kulak vermeye ve ötekini anlamaya nasıl başladığına ilişkin son bir gözlem için bir de müziğin tarihine değinmek istiyorum. Dinlerin ve ulusların birer ruhu varsa eğer müzik bu ruhların soluduğu havadır. Fakat nasıl olduysa hiçbir ulus yabancı müzikleri öğrenmekte hiç güçlük çekmemiştir. Kral Radana'nın ulusal orkestrası Madagaskar ormanlarını Mozart'ın ve Rossini'nin müziğiyle çınlatmıştı. Osmanlı sultanlarından biri Donizetti'ye saray müzisyenliğine getirdi. Müziğin etnik ve ulusal farklılığı pekiştirmek için kullanılmış olduğu hiç kuşkusuz doğrudur. Nietzsche'nin müziğin uluslararası bir dil olduğu yolundaki sözleri bazı Afrikalı yurtseverler tarafından hakaret kabul edilmiştir. Çünkü onlara göre müziğin işlevi Afrika halklarını kendi tanrıları ve ruhları etrafında birleştirmektir. Buna rağmen başka başka kıtaların müzikleri birbirleriyle karşılaşıp evlenmiş ve bu evliliklerden dünya güzeli çocuklar doğmuştur. Bunun nasıl gerçekleştiği konukseverlik sanatına ilişkin son derece öğretici bir ders olarak görülmelidir. Müzik alanındaki en başarılı karşılaşmalar Afrika, Avrupa ve Amerika müzikleri arasında gerçekleşmiştir. Günümüzün batılı müzikologlarına göre Afrika müziği Avrupa müziğinden daha zengin ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Aynı şey çeşitlilik konusunda da geçerlidir. Afrika müziğini birleştiren bir temel özellik yoktur. Buna karşılık Afrika müziği Avrupa ilahilerinin ve halk türkülerinin kimi unsurları içine oturtulabilen bazı unsurlar içerir ki bunların birleştirilmesinden her iki geleneğe de uygun bir yeni müzik türü doğmuştur. Kardeş ruhlar derken neyi kastettiğimi açıklayan iyi bir örnektir bu. Bu sözle birbirleriyle tıpatıp uyuşan ve tek bir bütün oluşturan iki insanı değil, tıpkı bazı moleküller gibi birleştiklerinde yeni ve ilgi çekici bir şey oluşturabilecek bir takım niteliklere sahip olan iki ayrı varlığı kastediyorum. İttifakları mümkün kılan şey uzamsal yakınlık değildir. Nitekim Kuzey Amerika yerlilerinin müziği göçmenlerin müziğiyle kaynaşmamıştır. Benzerlik de değildir. Hint müziği ile Avrupa müziği arasında kayda değer ölçüde ortaklık vardır. Ancak film müzikleri bir kenara bırakılırsa bu ikisi arasında hemen hiçbir etkileşim olmamıştır. Çünkü Hint müziği Hindu dinsel törenlerinin ve tapınak ibadetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve büyük bestecilerle büyük müzik okullarının anısıyla sıkı sıkıyla bağlantılıdır. 1900'e gelindiğinde Hindistan'daki tek bir gramofon şirketinin kataloğunda 4000 kadar müzik kaydı bulunmaktaydı. Yani Hindistan, Batı'nın müzik teknolojisini almıştı ama seslerini değil. Hint müziğinde Avrupa'nın dolduracağı bir boşluk yoktu. Tersine İran'da 20. yüzyıl ortalarında yalnız 2000 kadar klasik müzik ustası kalmıştı. Dolayısıyla günün popüler bestecileri daha çok ülke dışından esinlenmekteydi. Bu arada Japonya ve Kore müzik öğrencilerine hem Batı müziğini hem de kendi müziğini öğreterek çift taraflı bir müzik kulağı geliştirmiş, iki ayrı müzik türünü yan yana dünyasına kabul etmiştir. Konukseverliği yerel gelenekleri zedeleyeceğinden korkanları yatıştırmakta kullanılabilecek tek örnek bu değildir. Afrika'da bunun gibi daha pek çok örnek vardır. Araştırmacılar ezelden beri değişmeden gelen bir şey olduğuna inanılan Afrika müziğinin aslında büyük ölçüde evrim geçirdiğini göstermiştir. Hem de emperyalist baskıdan bağımsız olarak. Yorubaların kökeni daha eskilere giden hurma şarabı müziğinden hurma şarabı içerken çalınan müzik türettikleri juju müziği geçtiğimiz yüzyıl içinde Afrika Brezilya müziğinden yaptıkları alıntılarla genişletilmiş sonra yeniden yerel uzanlık geleneğiyle harmanlanarak geleneksel tamtam müziğinden daha geniş eklemelerle zenginleştirilmiş son olarak da soul, reggae, country, western ve Hint film müziklerinden etkilenmiştir. Juju'nun babası Afrikalı bir Hristiyan misyonerdi. Juju müziğini modernize eden başlıca müzisyenlerden biri ise müzik grubuna Uluslararası Kardeşler adını vermiştir. Benzer biçimde tarihçiler denizci üniformaları içinde icra edildiği için Batılılar tarafından kendi müziklerinin bir taklidi olarak görülen Benli müziğinin kökeninde de çok çok gerilere gittiğini ve yaşlı kuşağa baş kaldıran Afrikalı gençlerin seçici ve değişken bir çabayla içine kattığı yeni düşünceler sayesinde bir tazelenme döneminden geçtiğini göstermişlerdir. 1977 Siyah Sanatları Festivali, daha önce birbirlerini hemen hiç tanımayan Afrika halkları arasında yeni ilişkiler ve yeni konukseverlik biçimleri yaratarak modern Afrika müziğinin belki en önemli dönüm noktası olmuştur. Orta Çağ'da Müslüman İspanya'nın müziği halk ozanları tarafından Avrupa'ya taşındı. Onlar aracılığıyla Batı dünyası Arapların aşka dair fikirleriyle tanışmış, neticede bu fikirler tek kelime Arapça konuşamayan insanların davranışlarını köklü biçimde değiştirdi. 20. yüzyılda Afrika müziği ırksal önyargılara duyulan nefretin güçlenmesinde etkili olmuştu. Ancak müziğin sınırları aşabilmek için arabuluculara ihtiyacı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beyazların büyük bölümü kendilerini yakın hissettikleri birileri çıkıp da Afrika müziğini onlar için yeni bir üslupla yorumlayana kadar ondan uzak durmuşlardı. Elvis Presley'in ve Beatles'ın başarısı işte buydu. Bugün Arap ve Batı müzikleri arasında arabuluculuk edenler büyük hamlelerini henüz gerçekleştirmiş değillerdir. Tunuslu şarkıcı Amine Anap 1991 Eurovision şarkı yarışmasında Fransa'yı temsil etmek üzere seçilmiş olmasına rağmen Japonya'da daha büyük ilgi görmüştü. Müslümanlarla Avrupalılar arasındaki gerilim hala çok yüksektir. Konukseverlik düşüncesi taşlaşmış anıların arasından zorla insan zihnine sokulamaz. 25. Kardeş ruhlar buluşunca. İnsanlığın en köklü özlemi insanlık üretimini artırmak olmuştur. Bir zamanlar bunun anlamı olabildiğince çok çocuk sahibi olmaktı. Ama daha sonraları çocuklara gösterilen şefkat miktarı çocuk sayısından daha çok önem kazandı. Bugün insanlık her şeyden önce bütün yaşları ve bütün canlı varlıkları içine alan bir ilgi ve şefkat idealidir. Bu tarihsel yön değişikliğinin ilk gümbürtüleri yüzyıllarca önce duyulmaya başlanmıştı. Ama bugün artık yeryüzünün koca koca parçaları bu değişimin etkisiyle sarsılmaktadır. Böyle bir temel üzerine kurulacak bir Rönesans'ın neye benzeyeceğini tahayyül etmek zordur. Çünkü insanlar geçmişe ilişkin düşüncelerini gözden geçirip düzeltmedikçe yeni gelecek vizyonları yaratamazlar. Okuyucularıma sunduğum gözlükler bu düzeltmeyi mümkün kılmak için tasarlanmıştır. Tarihin serinin böyle gelişmiş olmasının gerekmediğini, bugün içinde yaşadığımız dünyanın da bu tarihin kaçınılmaz sonucu olmadığını göstermek için.